Dördüncü ayrım, sayfa 35. Gecenin kutsal karanlığı, Michael Connelly. Dördüncü bölüm. Bayard eşyalarını toplayıp ödünç çalışma alanından kalktı. İlk olarak geceden yazıp müşterek yazıcıya gönderdiği raporların çıktılarını almak için yazıcı odasına gitti. Dedektif ekibi komiseri eski kafalıydı ve Bayard raporları dijital olarak göndermesine karşın hala yazılı olarak istiyordu. Bayard ölüm soruşturmasıyla da soygun ihbarının raporlarını ayırıp zımbaladıktan sonra komiser geldiğinde hazır olmaları için yardımcısının masasının üstündeki kutuya koydu. Ardından cinsel suçlar bölümüne yöneldi. Masasında oturmuş küçük bir viske şişesini kahvesine boşaltmaya hazırlanan Rivera'ya arkasından yanaştı. Viske olayını gördüğünü belli etmeden konuştu. "Çok yaşa Sezar!" Rivera da bıyıklı gillerdendi. Esmer teniyle tezat oluşturan bıyığı beyaz sayılırdı. Bununla uyumlu ak saçları ve LAPD standartlarına göre biraz uzun kaçsa da onun gibi yaşlı bir dedektifte mazur görülüyordu. Sabah rutininin görüldüğü korkusuyla yerinde sıçradı, koltuğunu çevirdi. Bayard'ı görünce derin bir nefes aldı, sorun çıkarmayacağını biliyordu. "Rene," dedi. "Ne haber evlat, bana bir şey mi getirdin?"
"Hayır, getirmedim," dedi. "Vukuatsız gece."
Bayard çürüme kokusu üzerine sinmiştir endişesiyle mesafesini korudu. "Ne var ne yok?" diye sordu Rivera.
"Çıkmak üzereydim," dedi Bayard. "Aklıma takılan bir şey var ama. Eskiden burada çalışan Harry Bosch adında birini tanıyor musun? Cinayet masasındaymış."
Odanın köşesini vaktiyle cinayet ekibinin bulunduğu yeri parmağıyla gösterdi. Şimdilerde orası çetelerde mücadele birimi tarafından kullanılıyordu.
"Benden önceydi o," dedi Rivera. "Yani kim olduğunu biliyorum, herhalde herkes bilir. Ama hayır, adamla hiç münasebetim olmadı, niye ki?"
"Gece merkeze gelmişti de," dedi Bayard.
"Gece mi?"
"Evet, eski bir cinayet hakkında Dvorak'la konuşmaya geldiğini söyledi. Ama onu senin dosyalarını karıştırırken yakaladım."
Duvar boyunca uzanan dosya dolaplarını gösterdi. Kafası karışan Rivera başını iki yana salladı.
"Benim dosyalarımı mı?" dedi Rivera. "Lanet olsun."
"Ne kadar zamandır Hollywood şubedesin Sezar?" diye sordu Bayard.
7 yıldır ya, ama bunun ne alakası?"
"Daisy Clayton ismini biliyor musun? 2009'da öldürülmüş. Dosyası hala açık. Cinsel nedenli olarak tasnif edilmiş."
Rivera başını iki yana salladı. "Ben o zaman burada değildim," dedi. "Hollenbeck'teydim."
Rivera koltuğundan kalktı. Dosya dolaplarına doğru yürüdü. Cebinden anahtar destesini çıkarıp 4 çekmecenin en üsttekini açtı.
"Kilitli," dedi. "Dün akşam bıraktığımda da kilitliydi."
"O gittikten sonra ben kilitledim," dedi Bayard.
Çekmecede bulduğu ataştan bahsetmedi.
"Boş emekli olmamış mı?" dedi Rivera. "Buraya nasıl girmiş? Ayrılırken 999'unu bırakmamış mı?"
Her memura şehirdeki tüm karakolların arka kapılarını açan 999 anahtarı denilen bir anahtar verilirdi. Bu anahtarlar elektrik kesintileri sırasında arızalanmaya ve teklemeye müsait elektronik kimlik anahtarlarının yedeği olarak dağıtılırdı. Memurlar emekli olduklarında teslim edilmeleri gerekse de bu konuda pek titiz davranılmazdı.
"Belki de bana Teğmen Manro'nun onu içeri aldığını, Dvorak'in devriyeden dönmesini beklediğini söyledi," dedi Bayard. "Dolaşıyordu. İşte dosyalarını karıştırdığını da tam o zaman gördüm. Ben köşede çalışıyordum, bu yüzden beni görmedi."
"Daisy vakasının bahsini o mu açtı?"
"Daisy Clayton? Hayır. Aslında Boş'un onunla bu konuda konuşmak istediğini Dvorak söyledi. Dvorak olay yerine ilk intikal eden memurmuş."
"Soruşturmayı Boş mu yürütüyormuş?"
"Hayır, başlangıçta dosya King ve Carswell'deymiş. Şimdi ise şehir merkezindeki faili meçhuller biriminde."
Rivera masasına döndü ama yerine oturmadı. Kahve bardağını alıp büyük bir yudum içti. Derken ansızın bardağı ağzından çekti.
"Kahretsin, ne yapmaya çalıştığını anladım," dedi.
"Ne?" dedi Bayard.
Sesinde telaş vardı.
Ben buraya cinayet masasını Batı Büro'ya taşıdıkları sırada geldim dedi Rivera. Cinsel suçlar masası genişliyordu ve beni de dahil etmişlerdi. Ben ve Sandoval ikame olarak değil ilave olarak getirildik. İkimiz de Hollenbeck'ten geliyorduk anlıyorsun ya.
Pekala dedi Bayard.
Teğmen o dolabı bana tahsis edip anahtarını verdi. Ama dosya koymak için üst çekmeceyi açtığımda çekmece doluydu. Hepsi doluydu. Sandoval'inki de aynı şekilde. Onun dört çekmecesi de ağzına kadar doluydu.
Doluydu derken dosyayla mı yani?
Hayır, tüm çekmeceler şantaj kartlarıyla doluydu. Hem de destelerce. Cinayettekiler ve diğer dedektifler teşkilat dijitalleştikten sonra eski kartları muhafaza etmeye karar vermişler. Emniyet için onları dosya çekmecelerine koymuşlar. Rivera saha görüşme kartlarından bahsediyordu. Bunlar devriye esnasında sokaklar asladıkları kişilerle ilgili memurların doldurduğu kartlardı. Ön yüzleri görüşülen kişiyle alakalı adı, doğum tarihi, adresi, çete bağlantısı, dövme ve bilinen arkadaşları gibi belirli tanıtıcı bilgilerin girildiği bir formdu. Arka yüzleri ise boştu ve memurlar buraya şahıslarla ilgili yardımcı bilgileri yazabiliyordu. Memurlar yanlarında ya da ekip otolarında destelerce boş SG kartları taşırdı. Bayard Pasifik Şube'de devriye görevini yaparken kendi kartlarını arabasının güneş siperliğinde saklamıştı. Vardiya sonunda kartlar şubenin devriye amirine teslim edilir, üzerlerindeki bilgiler sekreterlerce aranabilir veri tabanına girilirdi. Veri tabanında aratılan cisimle eşleşen bir sonuç çıkarsa araştırmayı yapan memur ya da dedektifin elinde adres ve bilinen arkadaşlar gibi hazır bilgiler olurdu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği yani ASÖB, teşkilatın kartları kullanmasına ve suç işlememiş yurttaşlardan bilgi toplamasına epey karşı çıkmış, uygulamayı kanunsuz arama ve alıkoyma, sorguları da şantaj olarak nitelendirmişti. Teşkilat uygulamanın durdurulması için yapılan tüm yasal girişimleri savuşturmuştu. Ayrıca polislerin çoğu 3x5 kartlarına şantaj kartı derdi ki bu düpedüz ASÖB'dekilerle dalga geçmekti.
Kartları neden saklıyorlardı diye sordu Bayard. Her şey veri tabanına aktarılmıştı ve orada bulmak daha kolay olurdu.
Bilmem dedi Rivera. Hollenbeck de biz öyle yapmazdık.
Peki sen ne yaptın? Çekmeceleri boşalttın mı?
Evet, ben ve Sandy çekmeceleri boşalttık.
Kartların hepsini attınız mı?
Hayır, atmadık. Bu teşkilatta öğrendiğim bir şey varsa o da şu. Çuvallayan adam olmayacaksın. Kartları kutulara koyup depoya götürdük. Başkası uğraşsın.
Ne deposu?
Otoparkın karşısındaki var ya.
Bayard başını salladı.
Yaşlı dedektifin karakol otoparkının güney ucundaki yapıyı kastettiğini anladı. Tek katlı bina vaktiyle belediyenin malzeme ofisi iken alan ihtiyacı nedeniyle karakola devredilmişti. Şimdilerde büyük oranda atıl durumdaydı. Büyük odaların ikisi dövüş sanatları ve spor salonu olarak düzenlenip memurların kullanımına sunulmuştu. Fakat daha küçük ofisler ya boştu ya da kanıt dışı eşyaların muhafazası için kullanılmaktaydı.
Yani bu dediğin 7 yıl önce miydi diye sordu Bayard.
Aşağı yukarı dedi Rivera. Hepsini tek seferde taşımadık tabii. Önce bir çekmeceyi boşalttım. Sonra o dolup da dosyaları koyacak yer kalmayınca diğerini boşalttım. Böyle böyle 1 yılda hepsini taşıdım.
Peki sana dün gece boşun şantaj kartlarını aradığını düşündürten ne?
Rivera omuz silkti. Sözünü ettiğin cinayetin işlendiği zamandan kalma şantaj kartları vardır orada değil mi?
İyi ama şantaj kartlarındaki bilgiler veri tabanına girildi ki.
Tamam da aramaya ne yazacaksın? Anladın mı? Bir kusur var. Cinayet zamanında Hollywood'da kimlerin takıldığını görmek istedin diyelim. Veri tabanında bunu nasıl aratırsın?
Bayard başını sallayarak hemfikir olduğunu belirtti fakat veri tabanındaki saha görüşmelerine ait bilgilere ulaşmanın konum ve zaman sorgusu gibi pek çok yolu olduğunu biliyordu.
Rivera bu konuda hatalıysa da boş konusunda muhtemelen haklıydı. Boş eski kafalı bir dedektifti. Clayton cinayeti işlendiği dönemde Hollywood'daki sokak polislerinin kimlerle konuştuğunu görmek için şantaj kartlarına bakmak istemişti.
Eh dedi Bayard, ben kaçıyorum, sana kolay gelsin, kendine dikkat et.
Tamam, sen de Bayard dedi Rivera. Dedektif bürosundan ayrılan Bayard ikinci kattaki kadın soyunma odasına çıktı. Üstündekileri çıkarıp eşofmanlarını giydi. Önce Venice'e gidip kıyafetlerini çamaşırhaneye bırakacak, köpek evinden köpeğini alacak, sonra da çadırı ve sörf tahtasıyla plajın yolunu tutacaktı. Öğleden sonra ise dinlenip nasıl bir yol izleyeceğine kafa yorduktan sonra boşla ilgilenecekti. Karakolun arkasındaki otoparkta yürürken sabah güneşi gözlerini kamaştırdı. Aracının kapısını açtı, kırışmış üniformasını yolcu koltuğuna attı. Otoparkın güney ucundaki eski malzeme binasını görünce hemen yola koyulmaktan vazgeçti. Anahtar kartıyla binaya girdi. Birkaç gece vardiyası memuru sabah trafiğinden sonra eve gitmemiş spor yapıyordu. Onları selamlayıp şimdilerde depo olarak kullanılan eski belediye ofislerine çıkan bir koridora girdi. Baktığı ilk odada kendi vakalarından birinde ele geçirilen eşyalar vardı. Önceki yıl girdiği evlerden topladığı ya da çaldığı para ve kredi kartlarıyla satın aldığı eşyalarla motel odasını dolduran bir hırsızı yakalamıştı. Şimdi bir yıl sonra dava karara bağlanmasına karşın eşyaların çoğu sahiplenilmemişti. Karakolun her yıl düzenlediği etkinlikte kurbanlara eşyalarını almaları için son bir şans vermek amacıyla Hollywood şubeye gönderilmişlerdi. Bir sonraki oda muhtelif sebeplerden ötürü muhafaza edilmesi gereken eski soruşturma dosyalarını bulunduran karton kutularla doluydu. Bayard etrafına bakındı ve istediği kutulara ulaşabilmek için birkaçını oynattı. Kısa süre sonra SG kartlarıyla dolu tozlu bir kutuyu açtı, turneyi gözünden vurmuştu. 20 dakika sonra 12 SG kartı kutusunu koridor boyunca sıralamıştı. Kutuların her birinden seçtiği kartlara teker teker bakarak kartların dijitalleşme girişiminin başladığı 2006 ile cinayet masasının Hollywood şubeden taşındığı 2010 yılları arasını kapsadığını fark etti. Bayard kutuların her birinin içinde 1000 kadar kart olduğunu tahmin ediyordu. Hepsini etraflıca incelemek saatler sürerdi. Acaba boşta aynısını mı yapardı? Yoksa sadece tek bir kartı ya da özellikle tek bir geceyi, Daisy Clayton'ın sokaktan alınıp götürüldüğü geceyi mi arardı diye düşündü. Bayard boşa sormadan bunun cevabını bilemezdi. Koridordaki kutuların üzerine kendisine ayrıldıklarına dair bir not bıraktı, otoparka döndü, port bagajdaki sörf tahtalarını tutan kayışları kontrol ettikten sonra aracına bindi. Hollywood şubeye atanmasından ve iç işlerinde taciz soruşturmasına karıştığının duyulmasından kısa süre sonra karakolda birkaç kişi misilleme girişiminde bulunmuştu. Bu girişimler bazen sıradan zorbalık düzeyinde kalırken bazen bunun da ötesine geçmişti. Bir sabah vardiyasının sonunda aracını karakol otoparkının elektronik kapısında durdurduğunda sörf tahtaları tavandan kayıp kapıya çarpmış, fiberglasın burnu parçalanmıştı. Tahtayı kendi onarmıştı ve o gün bugündür her sabah port bagajın kayışlarını kontrol eder olmuştu. La Brea'dan 10. otoyoluna girerek batıya kumsala doğru yöneldi. Saat 8'i birkaç dakika geçene kadar bekleyip telefonunda kayıtlı SCB numarasını tuşladı. Bayard telefonu açan sekretere Lucy Soto ile görüşmek istediğini söyledi. Dedektifin adını bunun polis polise bir görüşme olacağı izlenimi uyandıran beklenmedik bir samimiyetle telaffuz etmişti. Sekreter telefonu hemen bağladı. Dedektif Soto, buyurun. ''Ben dedektif Bayard, Hollywood şubeden.'' Soto yanıt vermeden önce durakladı. ''Kim olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Nasıl yardımcı olabilirim dedektif Bayard?'' Bayard şahsen tanışmadı, dedektiflerin onu tanımasına alışkındı. Kadın dedektiflerle her zaman bir tuhaflık yaşanıyordu. Ya Bayard'a teşkilattaki azminden ötürü imreniyorlardı ya da onun yüzünden işlerinin daha da zorlaştığına inanıyorlardı. Bayard her seferinde karşısındakinin hangi tarafta olduğunu anlamak zorunda kalıyordu. Soto'nun girizgahı etrafına dair bir ipucu vermedi.
Bayard'ın adını sesli tekrar etmesi, ortağına ya da görev gücündeki bir amirine kiminle konuştuğunu duyurmaya yönelik bir hareket olabilirdi.
Soto'yu henüz çözemeyen Bayard cevap verdi.
''Burada gece vardiyasında görev yapıyorum.'' dedi. ''Bazı geceler koşturuyoruz, bazı geceler sakin geçiyor. Teğmenim oyalanmak için kendime bir hobi soruşturması bulmamı istiyor.''
''Anlamadım.'' dedi Soto. ''Bunun benimle ne alakası var? Şu an biraz...''
''Evet, meşgul olduğunu biliyorum. Taciz görev gücündesin. Ben de o yüzden aradım zaten. Görev gücü yüzünden ilgilenemediğim faili meşhur vakalarından biri. Bir bakabilir miyim?'' diyordum.
''Hangi vaka?''
''Daisy Clayton, burada öldürülen 15 yaşındaki.''
''Vakayı biliyorum. Senin bu kadar ilgini çeken nedir?''
''Zamanında burada epey büyük vakaymış. Bazı mavi üniformalıları konuşurken duydum, biraz araştırdım ve ilgimi çekti. Görev gücü yüzünden an itibariyle vakit ayıramadığını düşündüm.''
''Ve sen uğraşmak istiyorsun?''
''Hiçbir şey için söz vermiyorum. Ama evet, biraz uğraşmak istiyorum.'' ''Seni habersiz bırakmam. Vaka hala senin. Ben sadece biraz sokakları yoklayacağım.''
Bayard otoyoldaydı ama hareket etmiyordu. Depo odasında kutuları karıştırırken oyalanmış trafiğe kalmıştı. Sahilde sabah esintisinin de epey kuvvetli olacağını biliyordu. Hem ona hem de yaratacağı dalgalara karşı kürek çekecekti, fırsatı kaçırıyordu.
''Aradan 9 yıl geçti.'' dedi Soto. ''Sokaktan bir sonuç çıkacağından emin değilim. Özellikle de gece vardiyasında. Havanda su döversin.''
''Eh, belki.'' dedi Bayard. ''Ama havan benim havanım. Senin için sorun var mı yok mu, sen onu söyle.''
Uzun bir duraklama daha. Bu esnada Bayard aracını 1,5 metre ilerletti.
''Bilmen gereken bir şey var.'' dedi Soto. ''Vakayı biri daha araştırıyor. Teşkilatın dışından biri.''
''Ah, öyle mi?'' dedi Bayard.
''Kim?'' ''Eski ortağım. Adı Harry Bosch. Emekliye ayrıldı ama inatçıdır.''
''O tiplerden ha. Pekala, bilmem gereken başka bir şey var mı? Bu onun vakalarından biri miydi?''
''Hayır, ama kurbanın annesini tanıyor. Bunu onun için yapıyor. Oldukça kararlı.''
''Bunu bildiğim iyi oldu.''
Bayard işin iç yüzünü anlamaya başlıyordu. Aramasının asıl nedeni buydu. Vaka üzerinde çalışmak için izin almak endişe edeceği son konuydu.
''Bir şey bulursam sana paslarım.'' dedi Bayard. ''Seni daha fazla tutmayayım.''
Bayard boğuk bir kahkaha duyduğunu sandı.
''Hey Bayard!'' diye ekledi Soto sessizce. ''Senin kim olduğunu bildiğimi söyledim ya. Olivas'ın da kim olduğunu biliyorum. Yani onunla birlikte çalışıyorum. Yaptığın şeyi ne kadar takdir ettiğimi bilmeni isterim. Ağır bir bedel ödediğini de biliyorum. Sadece bunu söylemek istedim.''
Bayard başını salladı. ''Bunu duyduğuma sevindim.'' dedi. ''Görüşürüz.''
4. ayrımın sonu. Sayfa 44.